Herkese merhabalar efendim. Bu kapitalist düzenin en önemli unsurlarından bir tanesi olan şeyi konuşacağız bugün.
Hırs.
Bir şey diyeceğim. Aslında zaten şu anda bu başlığa tıklayıp gördüler ne oldu. Ben niye böyle heyecan yaratmaya çalıştım bilmiyorum. Ya da araba da öttü gene. Tahmin edebileceğiniz üzere tekrar arabamıza geri döndük. Niye? Çünkü kış vaktindeyiz efendim.
Kışları arabada yazlık. Millet yazın yazlığa, kışın şehirdeki evine döner, biz kışın arabaya, yazın lava dönüyoruz.
Evet hocam, hırs. Hırsın bilimini masaya yatıracağız. Gerçekten çok ilginç şeyler var, bulgular var. Hazır hocam bunları bize anlatacak. Ben de evet hı falan diyeceğim.
Ben önce hırsın aslında tüketim alışkanlıklarımız üzerindeki etkileriyle başlamak istiyorum hocam. Ya hırs, baktığınızda literatürde gerçekten belli bir noktaya kadar başarınızı değiştiren bir unsur olarak çıkıyor karşımıza. Ve daha başarılı, hedeflerinize daha iyi ulaşmanız için belli bir oranda hırs sergilemeniz gerekiyor. Ama bunu overdose'a çevirdiğiniz zaman artık bu psikolojik ve davranışsal olumsuzlukların neden oluyor. Normal seviyede bir hırsta dahil sizin tüketim alışkanlıklarınızda farklılaşma gözlemliyor araştırmacılar ve şunu araştırıyor. Hırsı en çok hangi markalarda gösterirsiniz?
Ha, alırken.
Evet, mesela araba. Evet, arabaları
araba
araştırıyorlar.
Çok net.
Peki hangi arabalar?
Jeep, lüks, onlar mı yani, nasıl hangi
ne,
araba?
Ne Jeep'iniz vardı, ne Jeep, lüks.
Ne ama?
Ya marka olarak. Yani sizin için lüks ve hırsı yansıtan arabalar neler? Hiç aklınıza geliyor mu marka?
Ha, bir marka olarak işte Ferrari, evet. Mercedes, BMW bunlar olur kızım.
Aynen öyle. Araştırmacılar da şunu araştırıyor.
Şey diyeceğim, bu gerizekalı soru. Tabii şey sorusuydu bu. Hayır. Ben soruyu anlamadım.
Ağır sorusu yaptım size. İşte ağır soruları böyle yapılıyor falan diyormuşum.
Sen şu anda AF'te okuyan yüz binlerce gencimiz. Pardon, evet, tamam.
Sen ki?
Aptalladım abi, ne sormaya çalışıyorsun? Çok basit bir soru.
Şimdi şöyle bir şey var hocam. Araştırmacılar 1892 tane otomobil sahibini araştırıyor. Erkekler üzerine yapılıyor araştırma ve hırsın marka seçimindeki etkisini ve hangi kişilik tiplerinin bu markaları tercihte rol oynadığına falan bakıyorlar. Ve şu ortaya çıkıyor. Audi, BMW ve Mercedes, yani yüksek statülü araçlar dediğim şeyler, hırs oranı yüksek erkeklerde en çok tercih edilen markalar olarak karşımıza çıkıyor. Ama sonra şuna bakıyorlar. Evet, bu tahminlenebilir bir sonuç. Kişiliğin süreçteki rolüne, yani sadece bunu hırsla pay biçemezsiniz diye, ve şu ortaya çıkıyor. Tartışmacı, inatçı, uyumsuz kişiler,
şerefsiz
ve sempatik olmayan ben merkezci erkeklerin kendi dışa vurum duygusu olarak kullanılıyor bu markalar.
Çok
yani
iyi.
Bu kişilerin sahip olma arzusunu ve kendilerini, yani ben bilirim davranışını yansıttıkları şey, işte bu doğru olan.
Çok ilginç bir çalışma. Bu arada bambaşka bir konuya gittik de ilginç olduğu için anlamak istiyorum. BMW kullanıcı ve Volvo kullanıcı ilişkin şey yapıyorlar, bir araştırma. Bunları sınıflandırmak için, pazar segmentine ayırmak için. Çok ilginç bir bulgu var hocam. BMW'cilere en heyecanlı oldukları günü soruyorlar. Genel itibariyle BMW kullanan en heyecanlı gün, işte rafting yaparken, bilmem nereden atlarken, hani böyle ekstrem sporlar için. Volvo'cular ne diyor peki, yani böyle heyecanlı oldukları gün sorduğunu biliyor musun ortalamada daha çok?
Kesin kaza yaptıkları gündür. Nasıl olsa ya, arabaya bir şey olmuyor falan.
Çocuğumu kucağıma aldığım gün, ailemle bir geçirdiğim gibi. Bak Volvo'cuların, bak insanlığına bak.
Wow.
BMW'cilerin şerefsizlik köpeklerine bak be.
Bu noktada şöyle, bendeki araç. Bak böyle boğazınıza, böyle kulak yerseniz çıkar.
Ah, çok hoşuma gitti ya. O zevkten ağzım sulandı ondan, biliyor musun? O da tükmüyüm de sonra boğazıma kaçtı. BMW'ye zenginlere laf ediyorum diye de Volvo'cular daha zengin.
Ama şöyle bir şey, benim araştırmamda da çıkan en önemli bulgu şu hocam. BMW, Mercedes tarzı arabaları tercih eden hırslı kişilerden öne çıkan bir kişilik tipi denebiliyor musunuz? Hı. Vicdanlı kişiler.
BMW'ler ya, bırak.
Evet, neden biliyor musunuz hocam? Bu kişiler bu lüks markaların empoze ettiği güven ve meşruluğu kendilerinin kimlikleriyle özdeşliyorlar. Yani BMW iyidir. İşte Mercedes kuvvetlidir, güçlüdür, Audi'dir vesairedir. Bunlar toplumda kabul edilmiş markalar olduğu için onlar topluma uyum göstermek. Hani ve işte öyle. Bağlayamadım. Tam bağlayacaktım. Aklıma başka bir şey geldi. Yani aslında kendisinin meşruluğunu araçla özdeştirerek bu markalara yöneldiklerini belirtiyorlar.
Bu ne alaka vicdanla şeyle?
Ya şöyle bir şey, vicdanlı insanlara baktığınız zaman daha az kul hakkı yiyen, işte daha çok toplum tarafından...
Bunu BMW'ciler, Mercedes'ler daha mı fazlaymış?
Evet şey bak çıkan mi? Normalde ağırlık şeyken işte inatçı, uyumsuz kişilik tiplerinde ortaya çıkarken aynı zamanda olumlu kişilik tiplerinden vicdanlı kişilerin de bu markalara eğilim bak, çok sergilediği ortaya
en vicdanlı
çıkıyor.
Markayı kullananlar ben sana net söyleyeyim. Fiat. Bu memlekette
o
en vicdanlı.
O vicdanlılar değil, o parasızlardır.
Bu arada bir şey diyeceğim. Zaten parasızlar daha fakirler de daha vicdanlı oluyorlar. Genel itibar yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Dolayısıyla fiyatçılar aslında en vicdanlı olması gerek. Bir de belki MG.
Gene kendine pay biç. Tabii hocam şimdi bırakın marka şeyini. Hırsın sizin yaşam sürecinizde de önemli etkileri var. Mesela hırs evet başarıyı tetikliyor. Bununla mutluluğunuz harekete geçiyor. Hayattaki birçok şeyden daha çok zevk almaya başlayabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda bu sorumluluklarınızın üzerinizdeki baskıların artmasına da neden olabiliyor. Çünkü bir şeyler gerçekleştirildikçe karşınıza hep bir üstü çıkıyor. Bunu araştırıyor araştırmacılar ve 1500'den fazla kişiden 70 yıl boyunca bu kişileri takip ediyorlar. Yaşam süreçleri nasıl geçiyor ve bu 70 kişi içerisinden yüksek zekalı olanları seçiyorlar. Bunların arasında Harvard'lılar var, Yale'de okuyanlar var, Oxford'lar var. O kadar top bir kesim seçiyorlar ki. Çünkü hırs bu tarz şeyleri elde edebilmek için önemli bir faktör olarak görülüyor ve çalışma sonucunda şu ortaya çıkıyor. Çalışmanın geçtiği 70 yıl süre içerisinde %33'ü katılımcıların ölmüş. Sonra ölenlere bakıyorlar. Hırs konusunda ilk 10'a girenlerin, ilk %10'a girenlerin süreçte hırslandığı şeyi gerçekleştiremiyorsa daha çabuk öldüğünü ortaya çıkıyor.
Ha. Ya ben bir şey diyeceğim. Şimdi şeylikle konuşmak istiyorum ben. Hırs bence güzel bir şey değil bu arada. Bazı mesela Amerika'da hırs bu kadar kötü bir şey olarak tanımlanıyor. Türkiye'de birazcık daha ya birazcık dinin etkisiyle büyük ihtimalle ama hırs bence kesinlikle kötü bir şey. İnsan az önce de dediğin gibi daha hızlı öldüren, kendini sürekli böyle bir baskı altında hissettiren kötü bir duygu ya hırs.
Ya ben sizin kadar hani sert yaklaşmıyorum ama hırs olmadan da bazı adımların aşılmayacağına eminim. Ya şöyle düşün hocam. Eğer bir hırsınız olmasaydı siz bugün bu kanalı kurmazdınız. Derdiniz ki bana ne?
Ama bir hırstan yapsın. Kurmadım ben bu kanalı. İlk kurarken istatistik anlatıyorduk zaten. Yani bir faydam olsun diye. Gerçi hırsla hiçbir alakası yoktu. Sonra Babişko Asuman'a o gıcık yani içimden çok böyle
bak,
şeydi.
Bak konuşurken diş sıkıyorsunuz. Nasıl ama hırs değil bu?
Şey hırs ama hırs bir dekabette öne geçmek falan gibi. Ben Babişko Asuman'ın önüne geçmek değil. Bu haksızlığı bir daha kimse yaşamasın istedim. Çünkü ben bir fiyat kullanıcı olsaydım vicdanlı.
Dedi jipinden.
MG. Bak jip dedim mi? Jip bir marka ismi. MG. Lütfen MG'yi vurguluyorum ki bunun piyasa değeri yükselsin.
Ya ben sizin kadar sert yaklaşmıyorum. Pozitif etkileri gerçekten bir insanın yaşam düzenini değiştirecek kadar etkili ve baktığınızda gelir düzeyi yüksek kişilerin çoğunluğunda hırsı görüyorsunuz.
Tabii hırslı olmadığın sürece gelir düzeni çünkü o bir çalışmayı da azmetmeye falan da gerekiyor. Peki sen kendi hırsına puan versen 10 üzerinden kaç hırsındır mesela hırsın?
6 falanımdır. Evet. Tamam. Ya çok ekstrem bir hırsım yok ama mesela bir şey yapacaksam onu yapacağım demek.
En çok neyde hırslısın peki? Doçlukta galiba bu sıra. Hocamız son bir ayda doçluğa kazandı. Orada da hırsı ne biliyor musunuz? Benim de profesör gelmedi verdikleri.
Aynen ya aynı anda doçant alırsak çok eğlenirim kanalda yani.
Ya bana durup durdu ki inşallah diyor senin profesör gelmedi benim doçluk gelir de eşitleniriz. İşte bu böyle küçük dünyaların küçük insanları.
Ya kendi kendime eğleniyorum kötü bir niyetim yok benim.
Oho.
Ama benim mesela hayatımda yaptığım en çok hırs kadro bulma konusundaydı. Yani vazgeçmediğim için o da yani. Yoksa çoktan vazgeçmiş olurdum. Hani ne yapayım ya ama yeter artık.
Ama bence o da hırs değil de şey de var bir noktada hani ulan o kadar emek vermişsin aç mı kalacaksın? Bir yerden para da kazanman gerekiyor. Hırs değil bu artık mecburiyet bence. Çaresizlik başka bir şey.
Ya gelmiyor. Orası da var ama görüyorsunuz da mesela.
Hırs daha çok şöyle olması gerekmiyor mu atıyorum. Ben işte çok başarılı bir doçentim ve beni geçmek istiyorsun gibi. Mesela benim 8 tane SC'im var. Senin kaç tane var?
Benim bir tane var ya. Mesela... Bak nasıl en hırslı.
Çünkü doçent var, doçent var. Herkes bunu bir bilsin.
Zamanla, zamanla hocam. Oo, araştırmacılar ne gösteriyor biliyor musunuz
bak,
hocam?
Bak konu nasıl değiştirdi.
Bak şu geldi. Akademik statülerin çalışma şeyini çıkartmışlar.
Tamam.
Yükselişine hani en tapa doçentlik sürecinde alıyorsunuz.
Yer doçken yani. Yer doçuna doçentliğe başvuruyor.
Hayır hayır doçentlik süreci. Aslında hocam sizin de düşündüğünüzde en çok çalıştığınız dönem o doçentliği ilk aldığınız dönemde. Hatırlayın.
Bir şey diyeceğim. Bu yurt dışı mı Türkiye mi? Türkiye'de yurt böyle dışı, değil çünkü. Ha, yurt dışı. Yani. Türkiye...
Ondan sonra salınım düşüyor. Gitgide düşüyor. Ya yani profesörlük de argörlüğün altına kadar indiği noktalar var tabii. Bazı yerlerde.
Türkiye'de çünkü doçentlik değil. Türkiye'de yer doçluktan doçentliğe geçiş döneminde en fazla yayın basılıyor. Ondan sonra pıt diye düşüyor. Ondan sonra bir daha düzelmeye de profesörlüğe yaklaşırken bir yükselme oluyor. Çünkü yayın gerektiği için o. Ama yurt dışında evet anlıyorum. O tenure track diye tray'e alıyorlar.
Tabii hırsa dönersek dönemedim. Mesela hırsın şimdi evet yaşam sürenizi kısalttığına yönelik en sağlam bulgular ve doğrudan yapılan araştırmanın sonucu bunu gösteriyor. Ama aynı zamanda böyle alternatif alanlarda da çeşitli araştırmalar yapılmış. Soruyorum size kadınlar mı daha hırslıdır erkekler mi?
Ya kadın derim direkt hiç düşünmeden.
Bana. Gerçekten evet. Mi? Araştırmalar şunu gösteriyor hocam. Erkekler kendilerini her zaman her konuda kadınlardan daha hırslı tanımlıyormuş.
Allah, ama gerçekten ne?
Oranlara baktığımızda hemen hemen aynı.
Ha,
yani bu kadar geç. Sert yok. Ama mesela kadınların kendi içinde hırsın dağılımında çok büyük pay var. Özellikle genç kadınlar. Hı. Çocuk sahibi olmayan kadınlar iş ortamlarında diğer meslektaşlarına göre çocuk sahibi olanlara vesaire göre ya da hı, yaş olarak daha büyüklere göre daha hırslı olduklarını gösteriyor.
Mesela ben hani şunu çok tabii ki şey bir gözlem olabilir de bu. Kadınların bir arada olduğu iş ortamlarında kadınlar acayip hırslar diyeni geçmek için. Erkeklerde o çok bence olmuyor.
Kadınların erkeklerde bir arada olduğu ortamlarda çalışmak da çok zor zaten o hırs
evet, yüzünden. Evet, ben erkek olarak ben bunu söylesem linç yerim.
ben bir kadın olarak buna katılıyorum.
Evet, o yüzden kesinlikle. Ben kadınlar kesinlikle daha hırslıdır diye çok emin söyledim ama tabii bilimsel araştırmalara benim sözümden daha fazla güvenmenin bir manası yok. Benim dediğim daha doğru büyük ihtimalle.
Bir gün sözlerim bilimle ters düşerse.
Bana inanın.
Tabii hocam bak mesela bir sürü şirket araştırması var. Yani performanslarına bakıyorlar, hırslarına. Kadınlarda doğumdan sonra hırsta ciddi bir azalma gözüküyor.
Aa, çocuğun etkisi ha, çok büyüktür.
Aynen kadında. Öyle. Ama bununla birlikte kadınların kariyerlerinde, iş hayatlarında bekar kadınların çizdiği hırs imajı bunlara çekicilik sağlıyor ve erkekler böyle tek başına hani yani evli olmayan hırslı kadınları diğer kadınlardan iş ortamında daha çekici buluyorlar.
Ya bırak o eğlenecek kadın bari aslında evlenecek kadın olarak çünkü birçok kadını şunu görürsün kendi ayakları üzerinde duran kadınlar ben Türkiye'den bahsediyorum özellikle kendi ayakları üzerinde duran ve kariyer yapmış kadınlar çok daha zor aslında birilerini buluyorlar. Onlar da söylüyor ya zaten birçok erkek artık onları hem ulaşılmaz hem daha zor yolu olarak gördükleri için yaklaşmıyor ve o kadınlar daha çok yalnızlıkla baş başa kalıyorlar gibi hayatın Türkiye'de hayatın gerçeği var kadınların. Kendi ayakları üzerinde duran kariyer basamaklarından da yükselmiş kadınlar.
Ya zaten zor bir süreç zaten Türkiye'de kadınların bunu yapması için birçok adımda hı-hı, ama mesela şunu da araştırmışlar hocam. Kadınlar arası bu farklar çok fazla olduğu için çeşitli özelliklere binaen. Mesela çocuğu olmayan kadınlar daha doğrusu çocuğu olan kadınlar anne çalışanlar hı-hı, yani pişmanlıkları sorulduğunda hı-hı, en çok çalışma hayatında hırs yapmadıkları için suçluluk duyduklarını Allah Allah, açıklıyorlarmış.
Ben de şey diyeceksin çocuğuma yeterince zaman ayırmadığım için pişman falan gibi bir şey.
Hayır aksine şey. Şimdi çocuktan sonra kariyerlerinde ciddi hı-hı, anlamda bir değişim olduğu için hı-hı, düzenlerinde bu değişim zamanla hani acaba daha çok çalışsam şu burada bu olabilirdi algısı yaratıyor. Hı-hı. Çocuktan pişmanlık değil. Anladım. Aksine kariyerine daha az önem vermesi sürece insanları daha çok etkiliyormuş. Ama hırsla ilgili hem kadınlarda hem erkeklerde en etkili şeylerden birisi de iş ortamlarındaki davranış. Yöneticiler neden hırslı insanları daha çok tercih ediyor biliyor musunuz hocam?
Daha çok çalışıyor, daha iyi çalışıyor.
Hayır, sadece çalışma değil. Normal insanlar da çalışabiliyor eğer sevdiği bir işte çalışıyorsa. Daha çekici. Ama çekici de değil hocam. Yani
az önce dedim.
Tamam yani ana neden. Aslında şunu gösteriyor çalışmalar. Hırslı insanların davranış yapıları iş yerinde dengesizlik sergilemiyor. Her zaman belli bir uyumla çalışıyorlar. Çünkü belli bir amaçları var. Hmm. Yani kavga, gürültü, ekstrem olaylar, drama queenler ortaya çıkmıyor hmm, hırslı insanlarda. Ama buna karşın hırslı insanların en ekstrem davranışları ne zaman ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Haksızlık karşısında.
Hmm, ne yapıyorlar?
Birinin emeği çalındığında, birine yoktan yere haksızlık yapıldığında bu kişiler toplumun diğer kesimlerine kıyasla daha fazla itiraz etme eğilimindeler. Hmm,
İyice başa bela.
Şimdi hırslıyım mı acaba diye düşündünüz.
Aa, hiç onu düşünmedim. Daha başa bela. Bir patronsam o zaman ne haksızlığa karşı çıkan adam benim başıma bela olur patronsam.
Ama şöyle düşünün hocam bir toplum içerisinde de bunlara ihtiyaç var değişim
yok be
için.
Başımızın belası bu.
Hocam yapmayın. Tamam o zaman. Mesela şöyle bir şey de var. Hırs tabii ki durduğu yerde gelişmiyor. Hırslı insanların o hırs güdüsünü kazanmasındaki en büyük etmen çocukluk dönemlerinde geçirdiği travmalar.
Oo,
ve yüksek derecede hı, hani hırs eğilimi gösteren yani ekstrem davranışlarla birlikte yani psikolojik patern sergileyenlerin %75'inin çocuklukta ya çok aşırı zor koşullarda yetişti ya da bir çocuğun kaldırmaması, yaşamaması gereken olaylara maruz kaldığından dolayı böyle bir hayat döngüsüne girdiğini
Allah
söylüyor.
Allah. Evet. O zaman hırsızların çoğu çocukta sıkıntı yaşayan insanlar mı oluyor mu?
Yani %75'i öyle demiş burada. Hani ama bunlar yani daha psikolojik probleme dönen hırs. Yani farklı farklı birçok hırs türü var derecelendirebilen. İş hayatında, ilişkilerde mesela ilişkilerde yaşanan hırs problemi zamanla işin psikolojik boyutunu şiddete kadar taşıyor. Çünkü kıskançlık vesaire bununla tetikleniyor bu insanlarda.
Ya ben mesela hırsla benim şey aklıma almıyor. Hani belli bir süre sonra ben atıyorum para noktasında. Hani belli bir paran oldu 10 milyon. Abi daha da 30 milyon olsun, 40 milyon olsun, 100 milyon olsun. O kadar çok ki böyle insanlar. Hani lan var işte 10 milyon da yeter de artabiliyor.
Ya geçen ay 1 milyon olacak kanal demediniz mi bana? Hırslı hırslı hırslı geldiniz modumu düşürmediniz mi?
Kızım bu kanal nereye 1 milyon ya? İmkanı var mı?
Ama hocam daha spesifik olarak işeri girdiğimizde İsviçre'de bir araştırma yapılıyor. Ve şunu araştırıyorlar. Hırslı davranışların neden ortaya çıkıyor? Yani tamam bir geçmiş çocukluk şeyi var ama başka neler etkileyebilir bu davranışların tetiklenmesinde diye. Çalışmada ancak en ilginç bulgu davranışla değil fizyolojiyle alakalı çıkıyor. Ve hırslı insanların testosteron oranlarının daha yüksek olduğu, bu oranın da yüksek olmasının davranışlarına yansıdığı ortaya çıkıyor. Ve bu insanlar kadın ve erkeklerde hormonal farklılıklar kontrol edildiğinde dahi gene daha agresif eğilimli olabiliyorlar. Yani istediği şeyi yerine getirmemek için daha ekstrem davranışlar sergiliyorlar. Özellikle hırslı insanlar kendi aralarında ayırdığınızda testosteron oranı yüksek ve düşük olanlar diye testosteron oranı yüksek insanlara iş hayatında daha yüksek statü verdiğiniz zaman bu insanlar bu dediğiniz gibi daha açgözlü olma eğilimi taşıyorlar. 10 bin değil 20 milyon olsun 30 milyon olsun gibi.
Burada benim yine aklıma saçma sapan bir detay takıldı. Ya testosteron erkek hormonu. O zaman erkeklerin daha az olması
lazım. Şey var,
ama onlar çok daha az. Tüylenme yapıyor. Testosteron kadınlar. Böyle şeyler biliyorum.
O kadar ayrıntı ama kadın erkek ikisini de ayrı ayrı inceliyorlar. Yani aynı benzer semptomları gösteren hormonlardan. Testosteron aynı zamanda yanlış bilmiyorsam kadınlarda da gene var üretim var. Şeyi olan bir şey.
Üretim şeyi. Hattı var. Üretim hattı var.
Ama enteresan bak bir şey daha buldum hocam. Kadınlarla ilgili araştırma çok fazla çünkü hırsla ilgili. Uzun boylu kadınlar. Kısa boylulara göre daha hırslılar.
Ya nasıl her şeyde yeniliyorum? Ama kadın kısa boylular daha fenalar ya.
Ya tabii götü yere yakın olmadan koşan ama bu bize kültürel olarak edimlenmiş bir şey ama benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Hani bu araştırma bu 70 yıllık araştırmanın çıktılarından biriydi. Uzun kişiler daha dikkat çektiği için daha fazla şeyle mücadele etmek zorunda kalıyor kadın olduğu için.
Ben de tam tersi düşündüm. Uzun olduğu için hani daha güzel gözüktüğü için birçok şey daha kolay gittiği için kısa boylular için çok daha zor ve hayat zorlayıcı ve engeller dolu olduğu için daha hırslanmaya başlıyorlar diye düşündüm.
Ya bir de şöyle de hepsine düşünmek lazım ama hocam bu araştırma mesela İsviçre'deki araştırmacılar yapmış bunu İskoçya'da.
Ya bunun kısa boylusu bile 1.83.
Aynen öyle. Hani baktığınızda hani bizim hocam gibi toplumları incelese bana mesela der bu kadın değil.
Senin boyun kaç ya? Bir sensene.
Hocam ben 1.63.
Hadi canım sen 1.63'müsün.
62 de olabilir. Ya.
Ben 1.53'sü falan diyeceksin yine iyiymiş.
Aşk olsun hocam ayıp ediyorsunuz ya.
Ben 1.53'sü
diyeceksin. Ben uzunum aslında. Kambur duruyorum.
Sana kambur da
ben
var.
Ben çok kambur duruyorum gerçekten.
Sana kamburluk da var.
Şimdi bir de son olarak elimde şöyle bir bulgu var hocam. Hırsla ilgili olarak. Şimdi bu kişilerin tabii ki de hırslı insanlar ortalamada daha yüksek eğitime ve gelir grubuna sahip insanlar. Ve mesela şöyle çalışmalar da var. Doktoraya kabul oranı en çok hırslı insanlarda var. Diğer insanlar buna eğilim sergilemiyor. Çünkü doktora sürecindeki baskıyla mücadele edebilecek bir hırsa sahip değiller. Ve A tipi kişiliklerde daha çok gözüküyor.
Ben B tipiyim
o sorumluluklara galiba. Girebilmek. Ben sanmıyorum sizin B tipi. B tipi olsanız inanın her stresle kolunuz uyuşmaz diye düşünüyorum gerçekten yani. Ama bir de şöyle bir şey var. Hırslı insanların hocam çevrelerini kurarken dikkat ettikleri bazı unsurlar var. Bunlardan biri de arkadaş seçimi. Hırslı insanlar kendileri gibi hırslı insanlarla arkadaş olma eğilimdeler.
Şu an kendim şey gibi hissediyorum. Ya bana hikaye anlatan bir anne. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Anlat şey yapıyor böyle duruyor.
Bir zamanlar.
Hırslı insanlar. Diğerleriyle
şey. Evvel zaman
çocuğum,
içinde.
Dinle.
Çalışmadan gelmiş işte arkadaşlar ya.
Vallahi bu hiç çalışmadı.
Bu ya hırslı insanlar şöyle bir şeymiş hocam. Kendilerinin amaçlarının anlaşılabilmesi çok önemli onlar için. Yani bizler için mesela ya abi yeter artık uğraşma bununla dediğimiz noktalarda bu insanlar sizinle arkadaşlık yapmak istemiyor. Hmm. Kendileri gibi hırsını anlayan insanlarla kendilerini motive etmek için arkadaş oluyorlar.
Zaten genelde insanlar kendine benzeyen insanlarla bir arada oluyorlar ya.
Ve buradaki benzerlikten de altını çizdikleri nokta ne biliyor musunuz? Network. Yani benim işime yaramayacaksa bu paya girmesin algısı yüksek.
Çıkarcı bir ilişki o
zaman. Evet aslında çıkarcılığın çünkü hem kendi dertlerini kabul etmesi hem de bu dertlerin çözümünde bir network sunabilmesi o kişilerle arkadaş olabilmek için önemli bir etken. Geldi mi uykunuz? Oldu mu? Arkadaşlar bugünkü podcast'imizin de sonuna geldik. Hırsız olan doçent hocamız çalışmadığı için. Çünkü ben podcast'e dereceye girmek istiyorum. Bak camdan falan bakıyor şu an görmeniz lazım. Önünü falan temizledi.
Hakikaten bir ara esnedim ya niye öyle oldu ya.
Durum böyle. Ben evet, ama sonuca bağlayacak olursak hırs tabii ki bir noktaya kadar güzel bir şey. Ama bir noktadan sonra sizi bitirebilir arkadaşlar. Çok da hırsız olursanız böyle uyursunuz camdan bakarsınız.
Ama ilk kez böyle bir podcast oldu biliyor musun? Evet. Ben camdan bakıyorsam. Sonu böyle olmamalıydı ya bu podcast'ın.
Hadi gidelim hocam ya.
Bizi dinleyin lütfen ya. Çok güzel podcast'larımız var.
İyice saldık yemin. Ne olur dinleyin.
Böylesi başka yerde yok arkadaşlar. Ama öyle böyle yine ilk 30'dayız ya Türkiye'de.
Ya bence o algoritmada bir şey var. Bizim daha önde olmamız lazım. Gerçekten önümüzdeki bazı kanallara bakıyorum. Yıllardır hiçbir şey atmamışlar ama nasılsa o raddeden hiç çıkmıyorlar. Hani bizim suçumuz ne?
Çok güzel. Ben yine camdan bakarak sancağı vermek istiyorum. O zaman... Gelecek bölümlerde görüşmek üzere efendim. Yeni mikrofonlar aldık. Mikrofonun parasını çıkartmamız gerek. O yüzden dinlemeniz çok güzel olur. Ben uyusam da.
Kendinize çok iyi bakın.